Ayrım 10.
Prens Sabahattin'in löpleyici yaklaşımı üzerinde durmayacağız. Şimdiye kadar bu yönü üzerine ağırlık verilerek düşünüsü saptırılmıştır. Oysa bir önce aktardığımız alıntı, son yıllarda tartışmaya başladığımız yerel yönetimde sağlanacak etkin bir demokratik katılım belgesine yönelik bir yorumdur. Prens Sabahattin'in düşünce 1908'den sonraki çok partili dönem dolayısıyla yeniden döneceğiz. Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti 1902 ayrımından sonra yurt içinde de örgütlenmeye başladı. İzmir, Erzurum, Trabzon, Şam şubeleri kuruldu. 1906'da da Terakki adlı bir dergi çıkarıldı. F. Şura-i Ümmet ve Düşünsel Çizgisi. Şura-i Ümmet 15 Nisan 1902'de çıktı. Başında redaktör olarak Sami Paşazade Sezai bulunuyordu. Sami Paşazade Sezai, Türk edebiyatında ilk gerçekçi yazar olarak bilinmektedir. 1901 yılında yurt dışına kaçmış ve Jön Türk Hareketi'nin militanlarından biri olmuştur. Bu arada birçok yabancı siyaset adamıyla tanışmış, belli düzeylerde ilişki kurmuştur. Tanıştıkları arasında V. E. Lenin de vardır. Derginin ilk sayısında izlenecek yayın ilkeleri bir program dahilinde şöyle açıklanıyordu. Devlet-i Aliye'yi, Osmaniye'nin istiklali siyasisini, tamami-i mülkiyesini her türlü müdahale-i ecnebiyeden masum bulundurmak ve irade-i şevketine çalışmak. İdare-i keyfiye ve müstebitenin bir hükümeti meşrutaya inkılabına ve kanuni esası ahlakının tatbik ve icrasına çalışmak. Ümmetin hukukunu, müdafaa ve temin ve hükümetin ahvalini ıslah etmek gibi vazifeler hep Osmanlıların hamiyet ve gayretinden beklendiği ve necat ve saadet yalnız Osmanlılıkta arandığı cihetle efkâr-ı umumiyeyi bu yolda tenvire çalışmak. Osmanlı anasırı muhtelifesinden, ihtisasat-ı vatanperverden mütevellit bir ittihatı samimi vücuda getirmek, Müslim ve gayrimüslim tebaayı Osmaniye'nin siyaseten tevhid efkarına çalışmak. Bir taraftan Memalik-i Osmaniye'den her ferdin ve kavmin refah ve saadetinin ıslahat-ı umumiye ile kaim ve kabul olunacağını ahaliye anlatmak ve diğer taraftan ümmet-i Osmaniye'nin asrımızda en müterakki milletlerle hem mertebe olmak istidadından mahrum bulunmadığını enzar-ı ecanip ve ayarda ispata çalışmak. Saray zindanlarında hapse mahkum ve her türlü nizam-ı marif ve medeniyetten mahrum olan aile-i saltanat efradını bu hal-i esaretten kurtarmaya, müktesebatını ilmiyeden hissedar etmeye ve hanedan-ı Osmani'nin makam-ı hilafet ve saltanatta mülk ve millete nafi olacak surette vekasını takviyeye çalışmak. 1902 Kongresi'nde Adem-i Müdahaleci diye adlandırılan azınlık grubunun bu programında Osmanlılık, yabancı müdahalelerden Osmanlı ülkesini korumak, ülkedeki değişik etnik gruplar arasındaki dayanışmayı geliştirme, muasır toplumlara yetişme gibi daha önce üzerinde durulan noktaların yanında hanedanın eğitilmesi gibi ilginç sayılabilecek bir nokta üzerinde de duruluyordu. Derinliğine incelendiğinde bu programın liberal çizgide bile sayılamayacağı görülebilir. Örneğin anti-emperyalist tutum, emperyalizmin bütün ağırlığına rağmen açıkça ortaya konulmamıştır. Bu arada Osmanlılığı bazı pragmatik temellere oturtma gayreti yaklaşımın daha da az inandırıcı olmasını sağlamıştır. Şöyle ki, Jön Türk grubundaki bazı kişiler Osmanlılık duygusunun sınır illerinin bir saldırı karşısında daha güçlü biçimde savunulmasına yardımcı olacağını açıkça söylemişlerdir. Bu ve buna benzer savlar Osmanlılık düşüncesini sarsmıştır. Anti-emperyalist tutumda bir önce altını çizdiğimiz gibi açık değildi. Şura-i Ümmet'te yayınlanan bu program çerçevesinde ileri sürülecek bütün savların zayıflığının temel nedeni, nasıl gerçekleşecekler sorusuna ayağı yere basan bir yanıtın verilmemiş olmasından ileri gelmektedir. Gerçekten de Şura-i Ümmet'i çıkaran grup, bir ihtilali, bir darbe-i hükümeti baştan reddetmişlerdi. Batı ülkelerinin Osmanlı ülkesindeki azınlıklar lehine müdahaleleri, bunlara yönelik reform istekleri şu soruyu akla getirmekteydi. Peki Türkler ne olacak? Onlar salçı yönetimde daha mı az eziliyorlar, daha üst düzeyde bir refah mı sahipler? Bu sorulara verilen cevap kesin bir hayır olmaktaydı. İşte bu konum Türklerin sorunları üzerine daha bir ağırlıkla eğilme zorunluluğunu ortaya çıkarıyordu. Bu arada bir halkın ezilmeden tarih doğrultusu içerisinde yaşayabilmesinin kendine özgü bir kültüre sahip olmasıyla mümkün olabileceği de tartışılıyordu. Anlaşılıyor ki ilmi, edebiyatı, lisanı olan bir millet mahvolmuyor. Öyle bir anasır-ı zi'i hayatı, zekai cihanın bütün kuvvayı maddiye sezemiyor. Bizde ise mevcudiyet-i siyasiyenin nihayet bulduğu yerlerde millet bir eseri mevcudiyet göstermiyor. Çıktığımız memalikte kışlalarla istikamlar bırakıyoruz. Görülüyor ki vakayı millet için en vasi kışlalar mektepler, en zapt olunmaz istikamlar darül fünunlar imiş. Bu yakarışlar, eleştiriler milli kültür meselesini gündeme getiriyordu. Ne ki bir yandan milli kültür sorununa eğilirken ve bu sorunun çözümü için halkın anlayabileceği arı bir konuşma dilinin gereği vurgulanırken, diğer yandan da geniş halk kitlelerinin anlayışsızlığı teması işleniyordu. Doğunun dağınıklığı, pisliği, halkının geriliği sık sık işlenen konulardı. İnkılab-ı zamandan azade, medeniyetin her an tezyid ettiği dağdayı zamandan asude, cihanın terakkisine karşı bigane olan bu akvam arasında mesela bazı dervişler vardır ki elbiseleri tamamiyle Kur'un-u Ulam edasına muvaffıktır. Bir nevi entarili Yahudilere tesadüf edilirdi ki Kur'un-u Vüsta dürzilerinden zannolunur. Bu halin esbaptan cisme, cisimden ruha kadar tesiri görülür. Anadolu'da bazı yerler vardır ki zuk ve pazarından Hazreti Adem guzar edecek zehabına düşer. Anadolu, Şuray-ı Ümmet'te özel bir yere sahiptir. Bunda Rumeli'nin nasıl olsa elden çıktığı yargısı rol oynadığı anlaşılmaktadır. Örneğin Sami Paşazade Sezaiz şöyle yazmaktadır. Evet, akibet Rumeli elden, Osmanlılar Avrupa'dan çıkıyor. İstihkâr-ı hayat, metanet-i ahlak, uluv-u cenap ile mücehhez olarak riyaset idarelerinde efsaf-ı cihangiraneye malik padişahlarıyla Mavera-ün Nehir'den zuhur ederek Viyana'ya kadar giden Osmanlılar, bugün başlarında Abdülhamit olarak perişan ve nalan Asya'ya dönüyor. Meş'um ve müthiş bir akibet. Şuray-ı Ümmet dikkat edilirse daha önceki Jön Türk yayınlarında sergilenen sorunları tekrar tekrar tartışan bir dergidir. 1902 kongresinden sonra Jön Türk hareketi burjuva devrimci bir çizgiye girmeye çalıştığı için yayın organlarının düşünsel içeriklerinden çok devrimci içeriği daha bir öneme sahiptir. Bunun da ötesinde Jön Türklerin ortaya atacakları, özellikle bu azınlık kadronun derinliğine üzerinde duracakları kavramlar tüketilmişti. Hele Osmanlılık yaklaşımı alabildiğine soyut bir kavram haline gelmişti. Ağırlığın politik protestodan politik eyleme dönüştüğü bir ortamda bu sonuç doğaldır. 2. Politik eylem dönemi. 20. yüzyılın başlarında iki önemli olay, Jön Türkleri de tüm geri kalmış ulusların aydınları gibi etkilemişti. Bu iki olay, Rus-Japon Savaşı ve 1905 Rus Devrimi'dir. Kitle iletişim araçlarının daha önceki dönemlere göre çok gelişmiş olmasının da etkisiyle Rus-Japon Savaşı Türk halkı tarafından ilgiyle izlendi. Sokaktaki adam Rusya'nın yenilmesinden duygusal bir haz duyarken, aydınlarda daha yarım yüzyıl önce Asya'nın geri ve sanayileşmemiş bir ülkesi olan Japonya'nın kısa sürede Rusya'yı yenecek düzeye erişmesini heyecanla karşılıyorlar, nedenlerini araştırmaya çalışıyorlardı. Büyük ölçüde Japon hayranlığı başlamıştı. Bu hayranlık şaşkınlık veren boyutlara erişebilmekteydi. Örneğin birçok aile yeni doğan çocuklarına Rus donanmasını hezimete uğratan Japon kumandanı Togo'nun adını veriyorlardı. O kuşakta Togo isimli birçok çocuğa rastlarız. Türk aydınları ve Jön Türk hareketi üzerinde etkisi görülen ikinci olay 1905 Rus devrimidir. Lenin'in altını çizdiği gibi dünya kapitalizmi ve 1905 devrimi Asya'yı kesinlikle uykusundan uyandırdılar. Orta Çağ durgunluğu içindeki yüzlerce milyon ezilen, horlanan insan, demokrasi için, en insanca hakları için savaşa ve yeni bir yaşama doğru uyandılar. Kanlı Pazar, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kanlı Pazar'a ilişkin haberler halk ve aydınlar tarafından heyecanla karşılanıyordu. Rusya'yı sarsan olayı halk ve aydınlar duygusallıkla ele almaktaydılar. Çünkü bu olaylar ezeli düşman Rusya'yı sarsmakta, zayıf düşürmekteydi. Ne ki padişah aynı duygusallığı başka açıdan gösterdi. Saltçı bir hükümdara yönelik bir saldırının haberi halka duyurulmamalıdır. Bu nedenle Kanlı Pazar ve 1905 devrimine ilişkin haberlerin yayınlanması yasaklandı. Bu yasaklamaya rağmen olaylar duyuldu ve derin bir etki meydana getirdi. Ağır sansür önlemlerine rağmen başkent dışındaki basında 1905 devrimine ilişkin haberler çıkmaktaydı. Örneğin Sofya'da yayınlanan Feryat gazetesinin 2 Kasım 1905 tarihli sayısında kendi halkının da bu örneği izleyeceğinden ve askerlerin silahları kendisine çevireceğinden korkan Abdülhamit'in sansürü sertleştirdiği yazılmaktaydı. Potemkin olayı da başkentte, özellikle saray çevresinde korkuyla karşılanmıştı. Geminin boğazlardan geçmemesi için her türlü tedbir alınmıştı. Çarlık Rusyası'nın geminin tevkifi ve iadesine ilişkin Romanya ve Osmanlı hükümetleri nezdinde yaptığı girişimlere yukarıda değindiğimiz tedbirleri alarak ilk olumlu cevabı Osmanlı hükümeti vermiştir. Abdülhamit'in aldığı sert tedbirlere rağmen Karadeniz'deki Rus donanmasındaki denizcilerin devrimci eylemleri genç Türk subayları arasında geniş bir ilgi uyandırmıştı. Nitekim Çar tarafından idam ettirilen Teğmen P.P. Şimedin ailesine 28 Türk kara ve deniz subayının yazmış olduğu mektup ilginçtir. Bu mektupta Yiğit Teğmen Piotr Piotrevich Şimed öldürüldü. Teğmen Şimed'in Sivastopol savaşlarının ölüleri üzerine söylediği sözler onun her sözü gibi imparatorluğumuzun en uzak köşelerine değin yayılmış bulunmaktadır. Yüce yurttaş Şimed'in onun bizim için son derece aziz ölüsünü Rusya halkıyla birlikte biz de selamlıyoruz. Hep birlikte insanca yaşama hakkımızı elde etmek için Rusya'da olan olayları Türk halkına tanıtmak, anlatmak için tüm gücümüzle yapacağımız savaşa selam olsun. Teğmen Şimed yüreklerimizde hiçbir zaman ölmeyecek. Halk için canını veren Şimed'in şanlı adı kuşaktan kuşağa söylenecek. Soluğumuzu Rus halkının soluğuna katarak haykırıyoruz. Kahrolsun ölüm cezası, yaşasın yurttaşlık özgürlükleri. Petrosyan. Mektup 1906'da Çar polisinin eline geçtiği için yerine ulaşamadı. Ne var ki kendilerine devrimci kara ve deniz subayları birliği adını veren bir başka Jön Türk hücresinin verdiği görev üzerine Muhtar Bey'in yazdığı mektup Teğmen Şimit'in kız kardeşi A.P. İzbaş'a ulaşmıştır. 1905 devriminin Türk subayları üzerindeki olumlu etkisi onların daha hızlı ve yoğun bir biçimde Jön Türk hücrelerine katılmasını sağlayan bitirici güç olmasıdır. Kuşkusuz bu kütlesel katılımları yığınsal tutuklamalar izledi. Örneğin Mart 1906'da Karaca subaylardan aralarında 5 de paşa olmak üzere 200'den fazlası bir operasyon sonucu tutuklanmıştı. Türk ordusundaki yaygın silahlı kalkışma eylemlerine 1906-1907 yıllarında rastlamaktayız. Bu hareketlerin büyük bir bölümü yerel nitelikte ve ordu yönetimindeki belirli aksaklıklara yönelikti. Özellikle Yemen'e gönderilen birliklerde görülen bu eylemlerin en geniş türü görevden kaçma niteliğindedir. Bütün bu silahlı ya da silahsız kalkışma hareketlerinin ortak yanı Osmanlılık anlamından yoksun bölgesel ve örgütsüz hareketler olmasıdır. 20. yüzyılın ilk 10 yılında Anadolu önemli bir değişim geçirdi. Bu değişimi şu iki aşamada açıklamak durumundayız. 1890'lara kadar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ticaret büyük bir ağırlıkla Ermenilerin elindeydi. 1894-95 Ermeni olaylarından sonra Anadolu'nun birçok yerlerinde ticaret ve ekonomi alanındaki etkinlik Türklerin eline geçti. Ama Türk patronlar çarçabuk tehlikeli bir rakiple karşılaştılar. Kendilerine her türlü imtiyazı kolaylıkla sağlayıveren yabancı kapitalistler. Bu durumda sultanın başında bulunduğu merkezi hükümetin baskısı sonucu Anadolu'daki Türk burjuvazisi Jön Türk hareketinin yanında yer aldı. Anadolu burjuvazisinin bu direnme eyleminin doğmasına, ülkenin çeşitli yerlerine sürgüne gönderilmiş Jön Türklerin ve bu Jön Türklere bağlı ya da bağlı olmayarak çeşitli illere yayılmış yerel gizli örgütlerin rolü büyük olmuştur. Böylece tüm Anadolu'ya yayılan gizli örgütlere bağlı oldukları merkez örgütlerinden emirler yağmaktaydı. Anadolu burjuvazisinin silahlı ya da silahsız direnişlerinin en somut örneği Erzurum ayaklanmasıdır. Erzurum olayları 1906-1907 yıllarında oldu. Erzurum burjuvazisi kendi aralarında Can Verir adlı bir örgüt kurmuştu. Bu örgütün fiilen katıldığı bir dizi gösteri 5-22 Mart arasında Erzurum'da yer aldı. Göstericiler gittikçe ağırlaşan vergilerin yanı sıra Erzurum'da rüşvet almakla ün salmış memurların başta vali olmak üzere görevden alınmalarını istiyordu. Can Verir örgütü 8 ve 11 Mart'ta Vali Nazım Paşa'nın işten alınması için iki telgraf çekti. Bu müracaatların hiçbirine akla yakın bir cevap alınamadı. Bunun üzerine kent halkından 20 bin kişi 15 Mart'ta telgrafhaneyi kuşattı. Göstericiler arasından seçilen bir heyet telgraf başında sultanla görüşmek istediler ve tüm isteklerini ona bildirdiler. Bir hafta boyunca Erzurum'da merkezi yönetimin hiçbir etkinliği kalmadı. Kente Can Verir örgütü hakimdi. Nitekim 22 Mart'ta örgütün ve Erzurumluların arzularının bütünü yerine getirildi. Yeni vali atandı. Valinin atanması Can Verir örgütünün kent üzerindeki etkisini daha da arttırdı. Örgüt yeni valinin atanmasını yeterli görmeyerek Erzurum halkı adına yeni bir istekler listesi hazırlayarak halkın hazırladığı bir önerge halinde merkeze İstanbul'a iletti. Söz konusu önergedeki istekleri şöyle sıralayabiliriz. Bazı vergilerden muaf tutulmak. Yöre halkının il yönetimi ve defterdarlık üzerinde etkin bir denetimi gerçekleştirmesini sağlamak. Asker ücretlerinin düzenli bir hale getirilmesi. Kent ve çevre halkı üzerinde bir baskı kaynağı olan Hamidiye Süvari Birliği'nin kaldırılması. Yerli burjuvazinin direnişi niçin doğudan başlamıştı? Bunu Kafkasya'da meydana gelen Kars'a kadar uzanan 1905 devrimi olaylarına bağlamak hatalı olmaz. Nitekim İstanbul'daki Rus Büyükelçisi Zinoviev'in Moskova'ya gönderdiği raporlarda bu konuda şöyle denilmekteydi. Kafkasya'da doğup başlayan ihtilalci hareketler geçen yıl Erzurum ilinde etkisini gösterdi. Elçiliğin raporunda şunlar da belirtilmekteydi. Halkın çeşitli tabakalarının oluşturduğu Can Verir adlı örgüt, yönetim yetkililerinin kötüye kullanılmasını önleme ve batmış durumdaki halkın ödediği çok ağır vergilerin kaldırılmasını sağlama amacıyla, gerek bölge yönetimine, gerekse Osmanlı hükümetine karşı giriştiği savaşı yavaşlatmadı. Bu örgütün yanı sıra halkın çoğunluğunca çeşitli gruplar kuruldu ve bu grupların propagandaları ordu içine bile sızıp yayıldı. Petrosyan. Erzurum halkının ve Can Verir örgütünün eylemleri 1907 yılında da sürdü. 1907 ilkbaharında kentte düzenlenen bir dizi gösteriyi acımasız bir şekilde bastıran hükümet birlikleri, gösteri liderlerini tutuklayarak kent dışına götürdü. Bu hareket gösterileri daha da yoğunlaştırdı. Halk valiyi, emniyet amirini makamlarında tutukladı. Olaylar sırasında bir polis memuru öldürüldü. Bu eylemler karşısında önceden tutuklananlar serbest bırakıldı. Liderlerin ya da tutuklananların kente dönüşü halk tarafından coşkun gösterilerle karşılandı. Halkın ve kurdukları örgütlerin bu baskısı karşısında bir sınır kenti olan Erzurum'daki askeri birliklerin pasif durması, hiçbir ciddi önlem almaması şaşırtıcıdır. Bu tutumun birliklerdeki askerlerin de gösterilere katılabileceği korkusundan ileri geldiğini söyleyebiliriz. Halktan önde gelenlerin örgüt üyelerinin askeri garnizonlara gider ayak şöyle seslendikleri eldeki belge ve raporlardan anlaşılmaktadır. Biz sizin rahatınızı nasıl düşünüyorsak siz de subay ve komutanlarınız vur emri verirlerse dinlemeyin onları. Vatanınızın kurtuluşunu, inançlarını, onurunuzu düşünen, bunlara özen gösteren, bunların üzerine titreyen insanlarız biz. Siz de yardımlarınızı esirgemeyin bizden. hakkımızı helal etmeyiz yoksa size. Giriştiğimiz işin Tanrı'nın buyruğuna, Peygamber Efendimizin sözlerine aykırı olmadığına dair müftülerimizden fetva aldık. Petrosyan. Erzurum'daki gösteriler ve bunun gibi eylemler hayvan vergisinin kaldırılmasından sonra hafifledi. Ne ki Anadolu'nun diğer kentlerinde de benzeri olaylar baş gösterdi. Örneğin 1906 Mart'ında Kastamonu'da halk mahalli seçimleri boykot etti. Vali ve bunun gibi yerel yöneticilerin kent gelirinden pay almaları halk tarafından büyük gösterilerle protesto edildi. Postaneyi işgal eden göstericiler dileklerini telgrafla saraya bildirdiler. Vergilerin yüksekliğinden, yerel yöneticilerin aşırı sert hareketleri ve kurdukları baskı düzeninden yakınan halk, Trabzon, Diyarbakır, Sinop'ta da benzeri eylemlere girişti. Abdullah Cevdet 1908'de Övününüz, Övününüz adlı broşüründe bu eylemlere şöyle değinmektedir. Birleşin, yoksul varsıl, güçlü güçsüz, kadın erkek, genç yaşlı, hepiniz birleşin. Trabzon halkı, Erzurum Kastamonu halkları, bu illerin kahraman yiğit halkları. Bizim yiğit kardeşlerimiz ilk adımları atmış bulunuyorlar. Rusya'ya, İran'a bir göz atın. 1907 yılında olaylar daha hızlandı. Can Verir Örgütü Erzurum'da bir bildiri dağıttı. Bildiride şu noktalar ağırlıklı bir biçimde yer alıyordu. Sultanın her gün artan ceberrutluğu, bürokrasinin üst kademelerindeki yozluğun ceberrutla işbirliği yapmanın halk açısından ortaya çıkardığı olumsuz durumlar, emperyalizmin bu ecnebi baskısı biçimindeydi, artan etkisi, halk üzerindeki ekonomik baskılar. Bunlar üzerinde duran bildiri, İran ve Rus devrim girişimlerine de değinerek, Müslüman, Hristiyan bütün yurtseverleri eyleme çağırıyordu. Bu bildiri bardağı taşıran son damla oldu. Hükümet ve ona bağlı güçler sert bir bastırma hareketine girdiler. Geniş çapta tutuklamalar oldu. Örgütün ileri gelenleri, kentin esnaf ve din önderlerinin büyük bir bölümü tutuklandı. Eldeki bilgilere göre tutuklananların %85'i tüccar ve diğer zenginlerden oluşmaktaydı. Yörede büyük yankılar uyandıran yargılamalar sonunda 8 kişi ölüm, 18'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğerlerinin cezaları ise hafif hapis, sürgün ve bunun gibi cezalardı. Erzurum'da somutlaşan bu direnişlerin nedenleri konusunda çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. İleri sürülen nedenlerin birçoğunun değişik ölçülerde söz konusu eylemlerin doğması ve gelişimi üzerinde etkisi vardır. Belirli ölçüde etkisini gördüğümüz nedenleri şöyle sıralayabiliriz. Ekonomik nedenler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki milli diyebileceğimiz yerli burjuvazinin, eşraf, merkezi ve yerel yönetim kararları sonucu ekonomik faaliyetlerinin kısıtlanması, sermaye birikimini geniş ölçüde etkileyen aşırı derecede yüksek oranlara ulaşan vergiler, bürokratik kademelerin engellemeleri ya da rüşvetçiliği kıyamın ekonomik nedenleri arasında sayabiliriz.